Ayrım 8, Doğudan Uzakta, Amin Balıf, sayfa 102. 3. Bölüm. Sofra kurulmuştu. Yemeklerin üzerleri soğumasınlar diye ters çevrilmiş tabaklarla örtülmüştü. Adam henüz tam uyanamadığı için az yiyor ve daha da az konuşuyordu. Dakikalar sonra şöyle demek zorunluluğunu hissetti. Hiçbir zaman geveze biri olmadım ama bu akşam artık hödüklüğün sınırlarındayım. Affedersin, tek mazeretim 2 gündür içinde bulunduğum çevrenin yoğunlaşmaya elverişli olması. Kağıda yazmayı bıraksam kafamda yazmaya devam ediyorum. Sessizlik, dağ, ışık, ufuktaki deniz, fıstık camlarının temizlediği hava ve iyi yürekli bir tanrıçanın tutsağı olma duygusu. Kadın elini onun elinin üstüne koydu. Bu söylediklerinin beni ne kadar mutlu ettiğini biliyor musun?
Kendimi tutsak hissetmemin mi?
Evet, onun bile. Burasının bir dinginlik ve temiz su adacığı olması için elimden gelen her şeyi yaptım. Sen de bana bunu başardığımı söylüyorsun.
Evet, ama su yerine şampanya tercih ediliyor.
Benim su anlayışım bu. Kadehleri havaya kalktı, tokuştu, sonra aynı anda boşaldı. Kadehler sofraya konur konmaz garson onları doldurmaya geldi. Semiramis saatine baktı.
Francis, sen gidebilirsin. Gece yarısı oldu. Işıkları ben söndürürüm ama şampanya şişesini yanımızda bırak.
Adam şampanya şişesini ayaklı kovayla birlikte yanlarına getirdi. Sonra patronuyla konuğunu eğilerek selamladı ve çekildi. Yalnız kaldıklarında ev sahibesi, seninle ilgili ilk anım meşhur bir gecenin sonunda bana eve kadar eşlik etmeyi teklif etmendi. Sen de hatırlıyor musun?
Dün gibi.
O akşam arkadaş grubu hukuk fakültesinin yanı başındaki medeni kanun gibi gayet yerinde bir isim verilmiş küçük bir öğrenci lokantasında yemek yemişti. Yemeğin sonunda Semiramis birisinin onu eve bırakıp bırakamayacağını sormuştu. Adam hemen ayağa kalkmış, birlikte sokağa çıkmışlardı. Sonra yürümüşler, yürümüşlerdi. İlk 5 dakika boyunca senin arabana doğru yürüdüğümüzü sanıyordum. Sadece niye bu kadar uzağa park ettiğini merak etmiştim. Bana yürüyerek eşlik etmek istediğini anlamam biraz zaman aldı. Yemek boyunca seni seyretmiştim, büyülenmiş gibiydim. Sonra birinin sana eşlik etmek isteyip istemediğini sorunca bir saniye bile düşünmedim. Aklımdan ne araba ne de başka bir şey geçti. Anında ayağa kalktım. Hani kim ister sözünü duydukları anda ardından ne geleceğini bile bilmeden ben diye ötekilerden önce haykırmaya başlayan çocuklar gibi. Aslında ben ardından ne geleceğini biliyordum ve birisinin benden önce davranmasından korkuyordum.
Başta öfkelenmiştim. Murat'ta mutlaka araba vardı. Tanya'nın da arabası vardı. Herhalde başkalarında da vardı. Beni 5 dakikada bırakabilirlerdi. Geç olmuştu. Annem babam beni bekliyorlardı. Ve senin yüzünden azar işitecektim. Ama yavaş yavaş bu yürüyüşten keyif almaya başladım. Akşam serinliği çok hoştu. Şehri bilmediğim bir ışık altında keşfediyordum. Ve anlattıklarım beni eğlendiriyordu. Daha sonraları pek konuşkan olmadığını anladım. Ama o gece dilin çözülmüştü. Herhalde sinirliydin.
Utanıyordum. Bu duyguyu dün gibi hatırlıyorum. Lokantadan çıktığımızda bir yanlış anlaşma olduğunu anlamıştım. Seni arabama doğru götürdüğümü sandığım belliydi. Ama bende henüz araba yoktu. Ne yapmalıydım? Senden özür dileyip motorize birini yakalamak için geri mi koşmalıydım? Bunu yapsam küçük düşecektim. Ben de seni zaten yürüyerek geçirmek istemişim gibi davrandım.
Paris'te sanırım bu davranış doğal karşılanırdı. Ama burada öyle yersizdi ki hiç kimse bir mahalleden diğerine yürüyerek gitmiyordu.
Özellikle de geceleri. Kaldırım yok gibiydi ve silahlı milisler, denetim barikatları ve bomba tuzaklı arabalar henüz ortaya çıkmamışken bile... Yoldaki aptal çukurlar insanı korkutmaya yeterliydi. Düşüp bacağını kırmak işten bile değildi.
Annemlerin oturduğu binanın altına gelip merdivenlerden önceki loş hole girince bana hoşça kal deyip öpeceğinden emindim.
Ben de tam bunu yapmak istiyordum ama cesaret edemedim. Kafamın içinde sefil bir ses, şu güzel anı yersiz bir hareketle bozma.
Bu genç kız sana güvendi, ondan istifade etme. Centilmen gibi davran diye tıslayıp duruyordu. Aldığım sözde iyi terbiyenin tüm kanaatleri bir araya gelip beni felç etmişti. Halbuki bir ara sınırın ötesine geçmeye karar vermiştim. Yolda kocaman bir çukur vardı. Ben de onun etrafından dolaşmana yardım etmek için elinden tutmuştum. Sonra da elini bırakmayı unutmuştum. El ele birkaç adım atmıştık. Sonra sen elini çekmiştin.
Bunu hiç hatırlamıyorum.
Ben hala hatırlıyorum. Çünkü uzun süre kafamın içinde evirip çevirdim. Sen elimi bırakınca daha ileri gitmekte bu kadar aceleci olmamamı söylemek istediğin sonucuna varmıştım. Bunu örtülü bir şekilde beni örselemeden, incitmeden yapmıştın. Ama ben mesajı almıştım.
Eğer öyle düşündüysen yanılmışsın. Tüm bu ayrıntıları hatırlamıyorum. Ama emin olduğum bir şey var. Hiç de senin cesaretini kırmaya çalışmıyordum. Tam tersine binanın girişinde beni öpmeni istemiştim. Bunu yapacağına emindim. Ve yapmayınca hüsrana uğradım. Bunu unutmadım işte.
İçimde hala pişmanlık sancısı duyuyorum. Düşünebiliyor musun kaç yıl sonra?
Saymayı boş ver. Geçen sadece yıllar olmadı. Ömürler, peş peşe ömürler geçti.
İki arkadaşın açıkça söylemeseler de akıllarından çıkartamadıkları bu öpüşme şansını bir daha hiç yakalayamadıklarıydı. Halbuki üniversitedeki ilk yıllarının başındaydılar. Aynı derslere giriyorlardı ve aynı öğrenci grubu içindeydiler. Adam daha onlarca kez Semiramis'i evine bırakma ve ilk seferinde onu öpmeye çekindiği yerde hoşça kal deme fırsatı bulabilirdi. Ama o ilk ve son fırsat olmuştu. Birkaç gün sonra grup yeniden toplandığında Semiramis arkadaşlarından biriyle beraber gelmişti. Tüm davranışlarından birlikte oldukları anlaşılıyordu. Adam gözlerini onların birbirine kenetlenmiş ellerinden ayıramıyordu. Daha fazla acı çekmemek için kızın ötekiyle bir süredir beraber olduğuna, dolayısıyla onu öpmeye kalkışmamakla doğru yaptığına yoksa tersleneceğine kendini hemen inandırdı. Ama durum hiç de öyle değildi. İşin aslı öteki onu kollarına alma cesaretini gösterirken kendisi bunu göze alamamıştı. Aradan yıllar ve onca peş peşe ömür geçtikten sonra bile adam hala pişmanlık çekiyor, utanıyordu. Bu yüzden biraz şato sahibesinden özür dilemek, biraz da kendini avutmak için şöyle dedi.
Her zaman beni felç eden bir utangaçlığım olmuştu. Yaşım ve eğitimim ilerledikçe bunu örtmeyi başarsam bile hiçbir zaman içimden söküp atmayı beceremedim. Örneğin tarih kongrelerinde nadiren söz alırım. Onu da ısrar etmeden isterim ve bana söz vermeyi unuttuklarında aptalca bir ferahlama duyarım. Yanımda geveze biri varsa saatlerce ağzımı açmadan durabilirim. Gençliğimde daha da beterdi. Küçük düşme ve rezil olma korkusuyla sürekli donup kalırdım. Ve bu güven eksikliğinin aşırı gururlu bir duruş olduğuna kendimi ikna etmeye uğraşırdım. Kimseden bir şey istemememin nedeni bana hayır denmesine katlanamayışımdı. Böyle bir riske gireceğime geri durmayı yeğliyordum.
Semiramis hüzünlü bir gülümsemeyle, ''Demek beni öpmekten de böyle geri durdun.'' diye duruma açıklık getirdi.
''Evet öyle.'' dedi adam aynı gülümsemeyle. ''Ve ömrümün sonuna dek bunun pişmanlığını duyacağım.''
Yürekten ama sessiz bir şekilde güldüler. Sonra Semiramis şampanya şişesinin dibini kadehlere bölüştürdü. Şişeyi de kovanın içine baş aşağı koydu.
''Açık havada biraz yürüyelim mi?'' diye sordu.
''Akıllıca geliyor. Sonra seni bırakırım.''
''Yine yürüyerek mi? Eskiden olduğu gibi?''
Adam ''Evet, eskiden olduğu gibi.'' diye yineledi. Aradan geçmiş onca yılın böyle yok hükmünde sayılması çok hoşuna gitmişti.
Dördüncü bölüm. Semiramis kendi adını taşıyan otelde kalmıyordu. En azından ana binada değildi. Birkaç adım ilerideki etrafı gür ağaçlarla çevrili bir evde yaşıyordu.
''Bu birkaç metre beni koruyor. Yoksa ne zaman bir rezervasyon, bir iptal veya su sızıntısı olsa kapımı çalarlardı. Küçük evimde okuyabiliyorum gördüğün gibi.'' dedi konuğunu içeri alıp ışıkları yakarken. Duvarlar kitaplarla doluydu.
''Evin o kadar da küçük değilmiş.''
''Hepsi bu kadar. Burası kütüphanem. Yukarıda da odam, banyo ve bir veranda var.''
Orada da yazın bir asma yaprağıyla örtünüp güneş banyosu yapıyorsun herhalde.
Fantazim bundan daha iyi. Elektrikli bir tepsi asansörü kurdurdum. Her sabah kahvaltımı getirip yerine koyuyorlar. Bir düğmeye basıyorum ve tepsi verandaya çıkıyor. Hiçbir zaman bıkmayacağım bir mutluluk bu.
Bir sessizlik oldu. Hala girişte ayakta duruyorlardı. Ev sahibesi onu içeri davet etmemişti. Saatine baktı ve açık duran kapıya doğru bir adım attı.
Eğer gitmeden önce beni öpersen imdat diye bağırmam.
Adam geri döndü. Semiramis'in gözleri kapalıydı, kolları aşağı sarkmıştı ve aralık dudaklarında hınzırca bir gülümseme vardı.
Adam ona yaklaştı ve önce sağ yanağından sonra sol yanağından öptü.
Bir süre duraksadıktan sonra dudaklarına daha kaçamak bir öpücük kondurdu.
Kadının ne kolları, ne göz kapakları, ne de yüzünün herhangi bir kası oynadı.
Adam gitmeye hazırlanarak geriye doğru bir adım attı.
Ama onun hala hareketsiz durduğunu görünce yeniden bir adım attı, onu kollarına aldı ve dostça bağrına bastırdı.
Kadın hala kımıldamıyordu. Biraz daha kuvvetli sıktı ve Semiramis onun göğsüne sığındı veya adamın onu göğsüne bastırmasına izin verdi.
Bedenleri birbirine yaslanmış bir vaziyette tek kelime etmeden bir süre durdular. Görünür bir coşku yoktu. Birbirlerinin sıcaklığını ve kokusunu içlerine çekmekle yetindiler.
Sonra Semiramis biraz uzaklaşıp duygusuz bir sesle,
"Kapının iyi kapandığından emin olmak gerek," dedi.
Bunu söyledikten sonra yere eğilip ayakkabılarını çıkardı, eline aldı ve hiç arkasına bakmadan merdivenden odasına çıkmaya başladı.
Kapının yanına gelen adamın içini eskiden olduğu gibi yine kuşku kaplamıştı. Kapıyı içeriden mi yoksa dışarıdan mı kapatmalıydı?
Aklı karışmıştı ve biraz da utanıyordu. Ama bu yaşta bile hala ilk gençliğindeki kuruntuları ve soruları taşıdığını görmek onu eğlendiriyordu da.
Yukarı odaya çıktığını görse arkadaşı şaşırır mıydı acaba?
Yoksa çıkmadığını görünce mi hayal kırıklığına uğrayıp incinirdi?
Sonunda kapıyı kapattı, kilitledi, ışıkları söndürdü ve birinci kattan yayılan ışıktan yararlanarak merdivenlerden çıkmaya başladı.
Güzel Semi'nin odasının kapısına gelince güvensiz bir sesle haber vermeden edemedi.
"Gitmedim."
Cevap olarak duşun gürültüsünden başka bir ses duymadı.
3 dakika sonra arkadaşı büyük beyaz bir havluya sarılmış halde göründü.
"Seni kovacağıma güveniyorsan yanılıyorsun," dedi.
Bakışları kesişti ve her biri diğerinin gözlerinde beklentinin kıvılcımlarını fark etti.
"Bunun gibi başka bir havlun daha var mı?"
"Bir yığın. Ayrıca sana biraz sıcak su da bıraktım."
Adam banyodan odaya döndüğünde elektrikler sönüktü ama dışarıdan gelen bir ışık vardı. Havlusunu çıkardı ve yarı karanlıkta seçilen koltuğun arkasına doğru fırlattı. Sonra hızla örtünün altına girdi.
Davetsiz misafirin soğuk teniyle ilk temas Semiramis'i ürpertti ama ondan uzaklaşmak yerine ısısını paylaşmak için göğsüne sıkıca bastırdı.
Sanki gövdelerinin ısınıp kurumasını ve birbirlerine alışmasını beklermiş gibi uzun süre yapışık halde hareketsiz yattılar.
Sonra erkek örtüyü açıp sol koluna dayanarak doğruldu ve sağ elinin ayasını kadının cildinde yavaşça gezdirmeye başladı.
Önce omuzlarını, sonra alnını, sonra yeniden omuzlarını, kalçalarını, göğüslerini tatlı tatlı sabırla topografik bir röleve çıkarır gibi titizlikle okşuyordu.
Görevini aksatmadan sürdürürken çok kısık bir sesle mırıldanıyordu.
Vakit ayırıp bedeninin engebelerini tek tek dolaşmak, tepeler, ovalar, koruluklar, vadiler.
Semiramis kımıldamıyordu. Gözlerini yummuş, tenini keşfeden, yeniden şekillendiren ve ona saygılarını sunan dost eli tüm dikkati ve duyularıyla izliyor gibiydi.
Sonra adam onun üzerine eğildi ve el ayasıyla düzleştirdiği yüzeylerde dudaklarını gezdirmeye başladı.
Alında, omuzlarda, göğüslerde, ayrıca yanaklarda, dudaklarda, göz kapaklarında ısrarcı olmadan, fazla bastırmadan, erotik bir giriş faslıymış izlenimini fazla uyandırmadan dolaşıyordu dudakları.
Özenle, ciddiyetle, ölçülü bir şekilde sanki ikinci bir röleve çıkarıyor, soluğuna fısıldadığı sözler eşlik ediyor, arkadaşı bunları açık seçik işitmese de ne dediğini anlıyordu. Sonra kadın doğruldu, erkek uzandı, hareketsiz kaldı. Kadın sanki gövdesi erkeğin hareketlerini belleğine kaydetmiş gibi aynı şeyleri yineledi. Önce el ayasıyla, sonra dudaklarıyla. Neden sonra tüm uzuvlarıyla erkeği sardı. Onu bir sağa bir sola devirdi, üstüne çıktı, altına yattı. Sonunda erkek tüm mekan duygusunu yitirdi. Hem örtüsünden hem yastıklarından soyunan yatak beyaz ve çıplak bir sahadan ibaret kalmıştı. Bu sahanın üstünde bedenleri zembereği kırılmış bir saatin iğneleri gibi her yöne dönüyordu. Gecenin kısa sürmesini, hızla sonuçlanmasını ikisi de istemiyordu. Tam tersine, sanki maziden öç almak istermiş gibi, gelecek aldatmacadan başka bir şey değilmiş gibi, ikisinin önünde bir tek gece, tüm ömürleri boyunca sadece bir tek gece, o gece varmış gibi aşk gecelerinin uzayıp gitmesini arzuluyorlardı. Güneşi mümkün olduğunca geç doğurmak onlara düşüyordu. Şevk ile sebat arasındaki doğru ölçüyü tutturmak onlara düşüyordu. Gecenin bir vakti adam sevgilisinin alnını ve omuzlarını okşamaya devam ederken sormaktan kendini alamadı. ''Seni zemin katta öptüğümde bana sarılmadın bile. Öyle kas katı, öyle hareketsizdin ki acaba gitsem daha mı iyi olacak diye düşündüm. Ben de tam bunu istemiştim. Gitmemi mi istemiştin? Hayır, aptal,'' dedi Semiramis. ''Ama bu soruyu kendine sormanı ve kararı kendin vermeni istedim.'' ''Gitmem riskini de göze aldın demek.'' ''Evet aldım. Gitseydin senden nefret ederdim ve kendime de kızardım. Ama ben yeterince ileri gitmiştim zaten.''
''İleri mi gitmiştin?''
''Seni gecenin bir vakti evime sürüklemiştim. İmdat istemeyeceğimi söylemiştim. Bir de elinden tutup yatağa atacak değildim herhalde. Top artık sendeydi. Beni kollarına alıp öpmek, sonra da o birkaç basamağa çıkıp odama girmek isteyip istemediğine karar vermesi gereken sendin. Ya da vaktiyle yaptığın gibi kaçıp gitmeyi de tercih edebilirdin.''
Adam vaktiyle yaptığım gibi diye gülümseyerek ve sevgilisinin sesini taklit etmeye uğraşarak yineledi. Bu kez birbirlerine daha büyük bir sevgiyle sarıldılar ve bedenlerini yeni bir ateş dalgası kapladı. Susuzluklarını gidermiş ve bitkin düşmüş bir halde uykuya daldıklarında gökyüzü aydınlanmaya başlamıştı. Gece şafak sökene dek ikisine sadece onlara ait olmuştu.
8. Ayrımın sonu. Sayfa 111.